Ayrım 37. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 396. Eylemciler diğer ülkelerin deneyiminden yararlandıkça Avrupa'daki bu farklı örnekler muhtemelen ileride ortaklaşacaktır. Bu uluslararası ağlar Avrupa kurumları ölçeğinde de işlemiştir. Avrupa Birliği sakatlıkla ilgili Helios ve Helios 2 programlarını geliştirdi. Fakat bunları kontrol eden sakat kişiler değil, memurlar, yardım dernekleri ve profesyoneller ola geldi. DPI Europe, Avrupa Sakatlar İnternasyonali daha fazla istişare ve sakatlık üzerine insan hakları çalışması için Avrupa Parlamentosu'nda lobi faaliyetleri yürütmüştür. Bunun sonucunda Avrupa Sakatlık Forumu gibi yapılarda ve Helios 2 programında değişiklikler yapılmıştır. 3 Aralık 1993'te Uluslararası Sakatlar Günü'nde kilit bir gelişme yaşandı. İlk baştaki muhalefete rağmen Avrupa Parlamentosu binasında bir sakat kişiler parlamentosu toplandı. Parlamento başkanı, komisyon üyeleri ve diğer siyasetçiler 440 delegeden 81'inin anlattığı hikayeleri dinlediler. Bu gelişme Avrupa'daki siyasal yaklaşımlarda büyük bir değişikliğe, sakatlığın bir insan hakları meselesi olarak kabulüne ve Birleşmiş Milletler standart kurallarının desteklenmesine giden yolu açtı. Hearst 1998. 1980'lerde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu istihdam kotaları meselesine odaklanırken 1990'larda sakatlara ayrımcılık meselesine doğru bir yönelim oldu. Weddington 1997 sayfa 475. Son olarak çoğunluk dünya hakkında bazı genel gözlemler yapmak istiyoruz. Avrupa, Amerika ve Avustralya'da bağımsızlık ve entegrasyon için kampanyalar dikkat çekerken, dünyanın geri kalanının büyük kısmında sakat hareketleri alabilecekleri yardımlarla yetinmek zorunda kalmışlardır. Yine de Coleridge'in 1993 dikkat çektiği gibi kendi kendine örgütlenmiş kampanyalar ve hizmetler birçok gelişmekte olan ülkenin özelliğidir. Örneğin Zimbabwe, Nikaragua, Hindistan gibi. Uganda, Zambiya, Madagaskar ve benzeri daha birçok ülke, geride bıraktığımız 10 yılda sakat kişiler için medeni haklar yasaları çıkartmıştır. Charlton 1998. Uluslararası ağlar sakatlık siyasetinin farklı ülkelere yayılmasında çok önemli rol oynamıştır. Söz gelimi, Nehrung Paribas Sorakit, Singapur'daki ilk DPI Dünya Kongresi'ne katılmış, ülkesine geri döndüğünde Tayland Ulusal Sakatlık Örgütü'nü kurmuştur. 1996'da Tayland'da ülke senatosuna katılan ilk sakat kişi olmuştur. Yoksulluk ve az gelişmişlik özelde sakat kişileri olumsuz etkilerken, kentsel sanayileşme durumuna geçiş sakat kişiler için hem fırsat hem de tehdit kaynağıdır. Eğer sakat kişilere yönelik varsayımlar ve tutumlar olumsuzsa, o zaman ülkenin ekonomik kalkınması sakatların kamusal yaşamdan dışlanmalarına dayalı olabilir. Bu onlar için daha da sakatlayıcı bir durum yaratır. Malezya'dan vereceğimiz örnekler bu sorunu açıklayabilir. Sakatlık eylemcileri, Tana Sayan Malezya hakkında, sakatlar evde ya da özelleşmiş kurumlarda kaldıklarından kamusal binalara erişmelerine gerek yoktur inancının yerleşik olduğunu söylüyor. Jayasorya, Krishan ve Oi, 1997, sayfa 459. İkinci olarak, Klang Vadisi'ndeki yeni hafif raylı ulaşım sistemi sakat kişilerin erişimine kapalı olacaktır ki bundan şu sonuç çıkar. Malezya yeni sanayileşen bir ülke olarak tüm halk için erişilebilir bir altyapı geliştirme konusunda eşsiz bir fırsat kaçırmıştır. Jayasorya, BD, 1997, sayfa 459. Üçüncüsü, geleneksel olarak aile sakat üyelerine çoğunlukla da kadınların desteğiyle bakmışken sanayileşme bunun altını oyacaktır. Kır yaşamından kent yaşamına geçiş ve kadınların istihdam edilmesiyle sakat kişiler desteksiz kalmışlardır. Malezya'ya ait bu sorunlar gelişen başka ülkelerde de yakın dönemde görülebilir. Son olarak, uluslararası siyasetin etkisi göz ardı edilemez. Birleşmiş Milletler'in bu alandaki faaliyeti 1975'te BM Genel Meclisi sakat kişilerin hakları beyanını benimsediğinde başladı. 1981 Uluslararası Sakat Kişiler Yılı birçok ülkede sakat hareketlerine itki verdi. Bunun ardından Birleşmiş Milletler Sakat Kişiler 10 Yılı 1982-1992 geldi ve bu da sakatlığın engellenmesi, rehabilitasyon ve sakat kişiler için katılım ve fırsat eşitliğine odaklanan Dünya Eylem Programı'nı doğurdu. Bu dönemde dar anlamda tıbbi ve bireysel meselelere dayalı bir yaklaşımdan ziyade olanak tanıma ve güçlendirme yaklaşımına doğru bir kayış görüldü. İnsan haklarına yapılan vurguyu artıran Birleşmiş Milletler 1993'te sakat kişiler için fırsat eşitliği konusunda standart kuralları benimsedi. Bu araç bağlayıcı yasalar yerine yasal telkinler biçimine büründüğü gibi tıbbi model yaklaşımı ile sosyal model yaklaşımının ortasını bulmaya çalıştığı halde tüm dünyada değişikliğin kaldırıcı olma noktasında son derece etkili olmuştur. Esin kaynağı olduğu yeni birçok yasanın yalnızca biçimsel bir fırsat eşitliğini mi temsil ettiğini yoksa sakat kişiler açısından yaşam statüsünde ve kalitesinde kayda değer ilerlemeleri mi yol açacağını ise bize zaman gösterecek. Temsil etme. Dünyadaki birçok ülke sakatların siyasal gruplarının geliştiğini tanıklık ederken, örgütlenme çeşitli biçimlere bürünmüştür. Geleneksel olarak sakatlık sorununa yanıtlar, tıbbi bir yaklaşıma dayalı olmuştur. Bu demektir ki farklı yardım dernekleri ya da öz yardım grupları farklı yeti yetimleriyle ilgilenmiştir. İlki, dini dürtülerden gelişmişken, ikincisi, belli bir koşul üzerine uzmanlaşan doktorlar tarafından ve genellikle de sakat kişilerin ebeveynleri ve aileleriyle birlikte başlatılmış olabilir. Dolayısıyla sakatlığın siyasal uzamı hem sakatlar tarafından yönetilmeyen hem de farklı sakat gruplarının birçok ortak yönü olabileceğini göremeyen gruplar tarafından işgal edilmiştir. Aslında Oliver ve Zarp 1989 farklı yeti yetimi gruplarının ayrışmasının tesadüfi olmadığını söylerler. Yazarlar İngiliz devletinin sakatlar arasında bölünmeleri besleyen tarzda hizmetler sunduğuna dikkat çeker. Dolayısıyla diyelim ki kör kişilere vergi muafiyeti tanıyorlar ama diğer sakatlık kategorilerini tanımıyorlar. Yürüyemeyenlere hareketlilik yardımında bulunuyorlar ama yürüyebilen sakatlara bulunmuyorlar. Kalıtsal sakatlıkları olanlara ya da kaza geçirmiş olanlara kıyasla işte ya da silahlı hizmetlerde sakatlananlara daha fazla maaş ve hak veriyorlar. Bu devlet yardımının kasıtlı olmayan bir sonucu değildir. Aksine devletin diğer gruplarla ilişkilerinde geliştirdiği böl ve yönet diye özetlenebilecek kasıtlı bir taktiktir. Sayfa 222. Farklı yeti yetimleri olanların yerel ve ulusal temelde bir araya geldiği gruplar şu an birçok Avrupa ülkesinin ortak özelliği iken, dünyanın diğer yerlerinde egemen gruplar hala belli tıbbi tanılara dayalıdır. Tek bir yeti yetimi olanlar ile birden fazla yeti yetimi olanlar arasındaki ayrım, sakatlar arasındaki tek bölünme değildir. Yukarıda da belirtildiği üzere, bir diğer büyük çatlak da sakat kişilerin kontrol ettiği ve çoğu zaman yalnızca sakat kişilere tam üyelik tanıyan, gruplar ile sakat olmayan kişilerin egemenliğindeki daha geleneksel gruplar arasındadır. Tarihsel açıdan siyasal arenada güce ve hükümetlerden gelen fonların çoğunu erişim olana bu ikinci grubun elinde ola gelmiştir. Sakatların siyasal hareketlenmeleri büyük oranda ya bu örgütlerin denetimini kazanmaya ya da sakat kişiler adına konuşma haklarına meydan okumaya yönelmiştir. Ama sakatlar arasındaki farklılıklar bu ayrımlardan ibaret değildir. Haklara dayalı sakatlık grupları farklı şekillerde ve boyutlarda kendilerini gösterirler. Örneğin Charton 10 farklı türde sakat hakları örgütünden bahseder. 1998 sayfa 136. 1. Yerel öz yardım grupları. Örneğin Paraplejikler Öz Yardım Derneği. Soweto. 2. Yerel savunuculuk ve program merkezleri. Örneğin ortak yaşam merkezleri. 3. Tek mesele odaklı yerel savunuculuk grupları. Örneğin Meksiko DF'deki Acacio Libre. 4. Kamu politikası grupları. Örneğin Dünya Sakatlık Enstitüsü Auckland ABD. 5. Tek mesele odaklı ulusal savunuculuk grupları. ADAPT ABD. 6. Ulusal üyelik örgütleri. Sakat Devrimciler Örgütü Nikaragua. Ulusal Sakatlar Konseyi Zimbabwe. Sakat Kadınlar Avustralya. 7. Grupların oluşturduğu ulusal koalisyonlar, federasyonlar, İngiliz Sakatlar Konseyi. 8. Ulusal Tek Tür Sakat Örgütleri, Ulusal Körler Derneği, Hindistan, İngiliz Sağırlar Derneği. 9. Bölgesel Örgütler, Güney Afrika Sakatlar Federasyonu, Avrupa Sakatlar İnternasyonali. 10. Uluslararası Örgütler, Sakatlar İnternasyonali. Fakat bu farklı temsil ve katılım biçimlerinin illa rekabet içinde olması gerekmiyor. Tamamlayıcı roller oynayacak ve farklı görevler edinecek birçok yapıya ihtiyaç var. Örneğin American Disabled for Attendant Programs Today, ADAPT, Amerikan sakatlar için hemen şimdi bakın programı ya da Britain's Direct Action Network, DAN, İngiltere Doğrudan Eylem Ağı gibi bazı gruplar doğrudan siyasal eyleme girişmişlerdir. Çoğu zaman bu gruplarda az sayıda insan bulunur. ADAPT'ın üye sayısı takriben 500, DAN'ın üye sayısı ise 100 civarındadır. İngiltere gibi ülkelerde yardım derneklerine getirilen yasal sınırlamalardan dolayı diğer gruplar bu tür açıktan faaliyetlerden alıkonabilirler. Yine bazı gruplar ya belli bir yerelde ya da belli bir sakat grubu içinde bilinçlendirme ve toplumsal kalkınma işiyle ilgilenir. Bu eylemci örgütlerinden farklı olarak hizmet sunumu ile ilgilenen ve genellikle siyasal sakat faaliyetinin ikinci dalgası sırasında kurulmuş olan örgütler vardır. Örneğin dünyadaki birçok ülke ve bölgede artık sakat kişilere pratik düzlemde tavsiye, destek ve hizmet sunan ortak yaşam merkezleri vardır. Başka gruplar eğitim, sunma ya da erişim inisiyatiflerini geliştirmekle ilgilenebilirler. Bazen bir grup ilk dönemlerin alameti farikası olan siyasal keskinliği ya da etkiyi kaybedebilir. Davaya bağlı eylemcilerin yerini ücretli çalışanlar alır. Gruplar, ana akım kamu politikalarının ve sosyal yardımın parçası haline gelebilirler. Hatta bir halinden memnun olma tehlikesi bile baş gösterebilir. Mücadelenin kazanıldığını düşünme veya siyasallaşmış sakatlar içinden yeni bir kuşak yaratmakta başarısız olma tehlikesi. Charlton 1998, sokaklara çıkmaya devam eden militanlar ile radikal olmayan ya da yalnızca dar anlamda siyaset yürüten bağımsız yaşam ve sakat hakları topluluğun içindeki birçok örgüt ve birey arasında bir ayrım olduğunu belirtir. Bu değişiklikler, ilk sakatlık siyasetinin özünü oluşturan sakatlar için örgütler, geleneksel yardım dernekleri ve paternalistik gruplar ile sakatlar tarafından oluşturulan örgütler, hak temelli radikal gruplar arasındaki ikiciliğin altını oyabilir. Sakatlık siyasetinin başarısından ötürü modernin şimdi artık en azından iki değişkeyi daha kucaklaması gerekiyor. 1. Sakat hakları yaklaşımını dikkate alan ve sakat kişilere ve onların önceliklerine daha duyarlı olup onları temsil eden geleneksel için örgütleri ve 2. yukarıda ele alındığı üzere ana akım içinde erimiş ve belki de radikal sivrini yitirmiş olan sakatlar tarafından oluşturulan örgütler. Sakatlık siyasetinin birçok tartışmasına damgasını vuran zafer sarhoşluğu yerine son yıllarda sakat hareketindeki olağanüstü patlamayı analiz ederken biraz ihtiyatlı olmak gerekiyor belki de. Grupların sakat kişilerin çoğunluğunu, özellikle de daha dışlanmış yeti eğitimi kategorilerini ya da çoklu azınlık gruplarındaki insanları gerçekten ne ölçüde temsil ettiği konusunda sorular sormak gerekiyor. Amaç sakat örgütlerini gözden düşürmek değildir ve siyasal grupların temsili olmayan niteliğinin muarızlar tarafından sık sık eleştiri konusu edildiğine dikkat edilmelidir. Bunun yerine bu analiz nasıl ileri gidilebileceğini ve gelişen sakatlık siyasetinde ele alınması gereken sorunlara işaret etmektedir. Birçok ülkede sakat hareketine yeti eğitimi olan nüfusun biraz sınırlı bir kesimi damgasını vuruyor. Örneğin Batı ülkelerinde yeti eğitimleri olan kişilerin yaklaşık yarısı 50 yaşın üstündedir. Ama birçok eylemci harekete daha genç yaşta dahil oluyor ve yeti eğitimleri olan daha yaşlı insanlar ne hareketin kayda değer bir kesimini oluşturuyor ne de medeni haklar perspektifine yakın duruyorlar. Ayrıca bazı sakat gruplarının rolü ve katılımları konusunda sorular güncelliğini koruyor. Örneğin öğrenme zorluğu olan kişiler, onlara özgü erişim ve dil meseleleri layıkıyla anlaşılamadığı veya hüsnü kabul görmedikleri için dışlanmış olabilirler. Bazı sakatlar zihinsel yeti eğitimleri olanları gözden çıkarıp fiziksel yeti eğitimleri olanların konumunu güçlendirmeye çalışmışlardır. Bir başka örnek ise ana akım sakat hareketiyle özdeşleşmeye direnen sağırlar topluluğudur. Çoğu zaman bunun nedeni sağır kişilerin kendilerini tıbbi bir koşulun tanımadığı insanlar olarak değil, dilsel bir azınlık olarak görmeleridir. Elbette bazı sakat kişiler de tıbbi bir kimliği reddetmişlerdir. Dolayısıyla belki de sorun tanımdan çok ayrı kültürlerle alakalıdır. Corker, 1997. Bir sorunda tüm sakat çocuklar için kapsayıcı eğitim gibi egemen sakat hakları taleplerinin çocuklarının işaret dili aracılığıyla ayrı eğitim görmesini isteyen sağırlar topluluğu tarafından reddedilmesidir. Yeti eğitiminin türü ve yaş farklılıkları haricinde sakatlık siyasetinde başka toplumsal çatlaklar da vardır. Feministler sakat hareketini sık sık cinsiyetçilikle ve kadınların meselelerini dışarıda bırakmakla eleştirmişlerdir. Bazı ülkelerde azınlıktaki etnik topluluklar çoğunlukta olan nüfusun egemen olduğu sakat grupları tarafından göz ardı edildiklerini hissetmişlerdir. Lezbiyen ve gay sakatlar radikal sakat perspektiflerini benimseyen ama cinsiyet siyaseti konusunda gayet geleneksel olabilen sakatlık örgütlerinde homofobiyle karşılaşmış ya da hüsnü kabul görmediklerini hissetmişlerdir. Son olarak ekonomik ve toplumsal iktidara erişim genel olarak sakat kişilerin yaşam deneyiminin güçlü bir belirleyenidir ve aynı zamanda sakatlık siyasetine katılımı da etkilemektedir. Hareketin birçok lideri ayrıca sosyoekonomik bağlamlardan gelmektedir. Bir başka grup soruda sosyal model gibi ideolojilerin farklı kültürlere ne kadar uyduğuyla alakalıdır. Bunun canlı bir örneği fiziki yeti eğitimiyle bir toplumsal ilişki olarak sakatlık arasındaki farklılığı İngilizce dışındaki dillere tercüme etme sorunudur. Terminoloji konusundaki tartışmalar sakatlık çevrelerinde her an her yerde görülüyor ama bu sorun Fransızca, Çince ya da işaret dili gibi diller sakatlığı tıbbi olmayan tarzlarda temsil etme konusunda sıkıntı yaşadıklarında daha karmaşık hale geliyor. Gelişmiş Batı ülkelerinde bulunmuş bir fikir çok farklı kültürel bağlamlara dosdoğru uygulanabilir mi? Oxfam gibi batılı yardım örgütleri ya da sakat hareketi bu modeli diğer kültürlere dayatma hakkına sahip midir? Emma Stone, yeni Çin ideogramları geliştirmenin Çin'de sakatlık etrafında pozitif siyasal değişimle ilişkisini göstermiştir. Ama Stone şunu da eklemeden geçmez. Batı'da gelişmiş sakatlık söylemlerinin, Batı dışındaki bağlamlara naklinin, tek tek sakat bireylerin lehine mi yoksa aleyhine mi olduğu ancak zamanla görülecektir. 1999 sayfa 146. Başka bir soru da şudur. Sakat hakları gelişen ülkelerin ve çoğunluk nüfusun daha genel ihtiyaçlarıyla ne kadar dengelenmelidir? Potts'un eğitim bağlamında sorduğu gibi, bireysel medeni hakların tanınması, düzgün bir eğitim de dahil olmak üzere ekonomik ilerlemeyi sağlama noktasında ne kadar engel teşkil eder? 1998 sayfa 121. Birçok ülkede sakat hareketi, insanların sakatlar internasyonel dünya kongrelerine katılmaları ve dönüşlerinde beraberlerinde diğer ülkelerden aldıkları örgütsel bir ideolojik fikirleri getirmeleriyle etki bulmuştur. Bu durum, sakatlık siyasetinin güçlü bir yanı olmuştur ama belki de bazı uygunsuz ve hatta etnik merkezi denilebilecek gelişmeleri de yol açmıştır. İngiltere'de ve Amerika'da sakat olmayan aile fertleri ve müttefikler sakat hareketinde genellikle hüsnü kabul görmezler. Halbuki diğer kültürlerde daha dahil edici bir model tercih ediliyor olabilir. Keza egemen sakat hakları ideolojisinde de gerilimler ve çelişkiler vardır. Örneğin azınlık grubu modeliyle sosyal model arasında ince ama önemli bir fark vardır. İlki, baskı yaşayan ve toplumsal değişim isteyen bir azınlık grubu olarak sakat kişilere odaklanır. Diğeri ise sakatlayıcı bariyerleri ve dahil edici bir toplum inşasına odaklanır. Ama somutta belirlenmiş hitap ettiği bir kitle ya da değişim faili yoktur. Stratejik açıdan sakat kişilerin belli bir kesiminin statüsünü ve durumunu yükseltmeye dayalı olan bir azınlık grubu yaklaşımı ile engelleri kaldırmaya ve genel olarak toplumu değiştirmeye dayalı olan sosyal model yaklaşımı arasında gerilim olabilir. Azınlık grubu ve sosyal model perspektifi radikal bilinçte o kadar sıkı bir şekilde iç içe geçmiştir ki pratik sakatlık siyasetinde bu felsefi ayrımın üstü örtülüdür. Bu ayrım Helen Liggett'in 1988 azınlık grubu siyaseti eleştirisinde en açık şekliyle ortaya çıkan ve Foucault'un fikirlerinden yararlanan bir başka ikilemle yakından ilişkilidir. Sakatlık siyaseti tam da doğası gereği çoğu zaman son derece düşünümsüz bir şekilde sakat, sakat olmayan ayrımının kabulüne dayanır. Sakat kişiler kendini bu şekilde nitelendirenler olarak görülür. Sakat önderliği hayati kabul edilir. Ama Liggett şöyle der. Yorumlayıcı bir açıdan bakıldığında azınlık grubu yaklaşımı iki tarafı keskin bıçaktır. Çünkü sakatlığın oluşumuna katkıda bulunan söylemsel pratiklerin genişletilmesi anlamına gelir. Sakat kişiler kendi yönetimlerine ancak sakat olarak katılabilmişlerdir. Siyasal olarak aktif olanlar arasında bile duyulmanın bedeli konuşanın sakat olduğunu anlamakta yatar. 1988 sayfa 271. Birçok sakat kişi ne tıbbi ne de sosyal model açısından kendisini sakat olarak görmek ister. Yeti eğitimlerini önemsiz gibi görür ve bir ana akım kimliğe erişim peşinde koşar. Kendilerini sakat hareketinin parçası olarak da görmedikleri için bir siyasal kimlikleri yoktur. Kendisini bir yeti eğitimiyle ya da sakatlıkla tanımlamayı reddetmek sakat hareketindeki radikaller tarafından bazen işselleştirilmiş baskı ya da yanlış bilinçlilik olarak adlandırılmıştır. Ancak bu tutumun kendisi de dayatmacı ve baskıcı olabilir. Sonuçta sakatlığın inkarı zımnen dışlayıcı bir normali fikrinin reddi ve kategorize edilmeyi kabul etmemeye dayalıdır. Bu yaklaşım epey bireyci olabilir ve ayrımcılık ve ön yargı sorunlarını göz ardı edebilir. Fakat kuşkusuz sakat, sakat olmayan ikiliğini sorgulamayan ve sakatlık bedenlerinin kurbanı olduğu fikrini onların toplumsal ilişkilerin kurbanı oldukları fikriyle ikame etme riski taşıyan azınlık grubu yaklaşımı için meşru bir alternatiftir. Bu ikilemler sakatlık siyasetinin karmaşıklıklarına ve çelişkilerine işaret eder. Toplumsal cinsiyet, cinsellik ve ırk siyasetinin de dolambaçsız olduğu söylenemezse de temsil ve örgütlenme meseleleri belki de en çok sakatlık alanında zordur. Bu tartışmayı kaparken yakın dönemdeki bir toplumsal gelişmeye dikkat çekmek istiyoruz. Nörolojik farklılıkları olan kişilerin öz örgütlenmesi. Bu örnek sakatlık siyasetinin sunduğu fırsatları da zorlukları da göstermektedir. Judy Singer, 1999, otizmle bağlantılı bir hastalık olan Asperger sendromu, AS olan kişilerin oluşturduğu bir toplumsal hareketin gelişiminden bahseder. Yeti eğitimleri yüz yüze etkileşimi zorlaştıran bu insanlar internet yoluyla özgürleşme potansiyeline sahiptir. Ana akım nörotipik kişiler, NT, dünyasına karşı bir AS kimliği gelişmiştir. Bu toplumsal grup geniş sakat hareketi içinde eritilebilir mi? Singer şöyle der. Burada sakat hakları hareketini bekleyen bir zorluk cisim bulur. Dahil edilmenin yararlarına ihtiyaç duyabilecek ama onun fiziksel ve duygusal varlığına dayanamayan insanları nasıl dahil edebilirsiniz? Singer 1999 sayfa 67. Kendisinin çıkardığı sonuç belki de daha geniş kapsamlı sakat kimliği ve farklılık sorunlarıyla alakalıdır. Belki de nörolojik olarak farklı olanların sesleri daha fazla duyuldukça daha ekolojik bir toplum görüşü ortaya çıkacaktır. Farklı varoluş tarzları hakkında daha esnek, yalnızca sürekli gelişen sosyolojik, psikolojik ve şimdi nörolojik öz farkındalık yoluyla ortaya çıkabilecek karşılıklı tanınma türlerine dayalı olduğundan, her bireyin kendi sığınağını bulmasından memnun olabilecek bir dünya. AG'ye sayfa 67. Kuramsallaştırma. Bu kısımda siyaset kuramındaki bazı ana akım kavramların yeni ortaya çıkan sakatlık siyasetindeki yerini irdeleyeceğiz. Adalet, yurttaşlık, demokrasi ve haklar sakatlık siyaseti üzerine yazılarda yaygın şekilde kullanılan terimlerdir. Örneğin Oliver, İngiltere'de sakat olmak temel medeni haklardan öyle mahrum olmak demektir ki birçok sakat kişi temel insan haklarından mahrumdur der. 1993 sayfa 6. Peki yurttaşlık sıhhatli bir kavram mıdır? Demokrasi azınlıkları kurtarabilir mi? Medeni haklar sakat kişilerin dışlanmasına yanıt mıdır? Bu kısım bu kavramları teşrih edecek ve ardından sakatlık siyaseti içinde yerini oturtacaktır. Yurttaşlık, Ruth Lister'ın 1997 konu üzerine monografisinde dikkat çektiği gibi ihtilaflı bir konudur. Hem bireyler ile devlet arasındaki ilişki hem de bir devlet içinde yaşayan bireylerin birbirleriyle ilişkileriyle alakalıdır. Yurttaşlık, haklar, sorumluluklar, yükümlülükler, ihtiyaçlar, eylemler, erdemler ve kanaatler gibi mevhumları kucaklar. Yurttaşlığa yaklaşımlar sosyal liberalizm, komüniteryanizm, neoliberalizm ve sivil cumhuriyetçilik yaklaşımlarını da içermekle birlikte Boer 1998 bu bölümde sosyal liberal ve sivil cumhuriyetçi fikirlere odaklanacağız. Sosyal liberalizmi örnek, belki de savaş sonrasında konu üzerine en etkili yazar olan T.H. Marshall'ın çalışmasıdır 1950. Marshall, yurttaşlık mevhumunu yasal haklar ve yasal yükümlülükler çerçevesinde düşünür ve sakat hareketinin, sakat kişiler için yasal medeni haklar talebinin merkezinde bulunan da bu kavramlardır. Marshall'a göre yurttaşlık üç ögeye ayrılabilir: sivil, siyasal ve toplumsal. Sivil öge, bireysel özgürlüğü, siyasal öge, siyasal iktidarın uygulanmasına katılma hakkını, toplumsal öge ise ekonomik refah ve o toplumda egemen olan normlara ulaşılmasını sağlayacak kaynaklara erişim ve güvenlik hakkını anlatır. Marshall 1950 sayfa 10-11. Oliver 1996. Sakat kişilerin en azından İngiltere'de tam ve aktif yurttaşlıktan mahrum bırakıldıklarını anlatırken Marshall'ın 1950 üçlü formülasyonundan yararlanır. Sakat kişilerin tam siyasal hakların hepsinden yararlanamadıklarını savunur. Zira oy merkezlerine bilinçli tercihin temelini oluşturan enformasyon ve siyasal sürece tam katılım hakkından yoksundurlar. Tüm Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında siyasal partilerin birçoğunun üst kademelerinde ve karar alma mercilerinde sakat kişilerin yeterince temsil edilmemeleri bu iddiaları destekler. Ayrıca sakat kişiler için onlar adına konuşan örgütler ve sakat kişilerin kontrolündeki örgütlere kıyasla görece zenginlikleri ve bunun da getirdiği güç sakat kişilerin siyasal haklarını daha da azaltır. Sakat kişilerin temel toplumsal haklardan mahrum bırakıldıkları iddiasını da destekleyecek çok kanıt vardır. Örneğin Charton 1998, sakat kişilerin aileleri tarafından nasıl terk edildiklerini ya da saklandıklarını ve ana akım toplumsal yaşama girimlerine izin verilmediğini belgeler. Bunun dışında erişilmez çevreler sakat kişileri çalışıp sosyalleşip tümüyle insanların arasına karışarak bir hayat sürmekten alıkoyabilir. Barnes 1991, sakat kişiler çoğu zaman ayrı okullarda ikinci sınıf eğitim alır. Böylece istihdam fırsatlarından mahrum kalırlar. Oliver ve Barnes 1998. Sakat kişiler temel medeni haklardan da mahrum bırakılırlar. Örneğin çalışma hayatında çoğu zaman aynı iş için sakat olmayan kişilerden çok daha az ücret alırlar. Hyde 1996. Yine sakat çocukların ve yetişkinlerin fiziki ve toplumsal olarak tacize maruz kalmaları sakat olmayan muadillerine göre daha olasıdır. Westcott 1993. Sakat kişilerin ikinci sınıf yurttaş statüsüne ve tam yurttaşlık mücadelesine dair bu olgular, onların tüm dünyada kurdukları örgütler tarafından yakın dönemde yürütülen siyasal kampanyalarda ön planda yer almıştır. Charton 1998, Dredger 1989. Sakat kişiler ABD'deki medeni haklar hareketinin ve tüm dünyadaki özgürleştirici toplumsal hareketlerin etkisi altında yurttaşlar olarak tam katılım talep etmek için örgütlenmişlerdir. Örneğin bağımsız yaşam hareketini ve onun sakat kişiler için toplumsal haklar elde etme, ki bu sayede birçok sakat kurumların dışında hayatlarını devam ettirme olanağı elde etmiştir ve bağımsızlık mevhumunu yeniden değerlendirme konusundaki başarısını zikredebiliriz. Fakat ABD'deki Amerikan Engeller Yasası, İngiltere'deki Sakat Ayrımcılığı Yasası ve Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve dünyanın geri kalanındaki benzer yasalar gibi yakın dönemde elde edilen başarılara rağmen sakat kişilerin ikinci sınıf yurttaş statüsü henüz çözülmemiştir. Benzer yasalar birçok kadının, siyahın, gay ve lezbiyenin hayatında da kayda değer ilerlemeler yaratmayı başaramamış ve birçok yazarı sosyal liberalizm mevhumuna dayalı yurttaşlık yaklaşımlarının geçerliliğini sorgulamayı etmiştir. İddiaya göre sosyal liberalizm farklılık mevhumlarını gerektiği gibi önemsemez ve evrensel, soyut, bedensizleştirilmiş birey fikrini öne çıkarır. Lister 1997. Aslında sosyal liberal izahta yurttaşlığın bedensizleştirilmediğini, aksine özünde erkek, beyaz, heteroseksüel ve sakat olmayan birey olduğunu söyler. Lister, imtiyazların ve güçlülerin bakış açısının norm haline geldiğini ve diğerlerinin sapkın ve ast olarak görüldüğünü savunur. Sakat olanlarla olmayanlar arasındaki farklar toplumsal olarak üretilir, bunun amacı tahakkümü sürdürmektir. Ezilen gruplar, güçlülerin fikirlerine meydan okuduklarında bu karşı çıkışları görmezden gelinir çünkü bunlar ana akım pahasına kendi gruplarını kayırmaya çalışan peşin hükümlü, tarafkir ve bencil özel çıkar gruplarını atıp tutmaları olarak görülür. Young 1990 sayfa 116. Sosyal liberalizmdeki bu kusur Arendt 1958, Sennett 1977 ve Barber 1984 gibi bir dizi düşünürün fikirlerinden de yararlanan bir feminist düşünce ekolünü doğurmuştur. Bu düşünce ekolü, yurttaşlığa odaklanmak yerine yeni bir demokrasiyi, kamu menfaati arayışıyla bağlantılı katılıma dayalı bir demokrasiyi savunur. Buna sivil cumhuriyetçilik adı veriliyor. Bu görüşe göre yurttaşlık aktif siyasal katılımla ilgilidir. Kadınların ve azınlık gruplarının görüşlerini kamusal alan içinde özümseyen, farklılıkla yüzleşmeyi sağlayan ve dahil edilmeyi teşvik eden bir süreçtir. Demokrasinin mevcut haliyle azınlık gruplarından insanları hayal kırıklığına uğrattığı görüşü savunulur. Dolayısıyla, der Iris Marion Young, bir dahil etme siyasetinin geliştirilmesi için katılımcı demokrasi, insanların farklılıklarının başkaları tarafından her zaman tümüyle anlaşılmasa da kabul edildiği ve onlara saygı duyulduğu için toplumda yerlerini aldıkları heterojen kamu idealini öne çıkarmalıdır. 1990 sayfa 119. Young, katılımcı demokrasi idealinin grup kimliği siyaseti adını verdiği ezilen insan gruplarının pozitif bir farklılık hissi geliştirmeleri yoluyla başarılabileceğini söyler. Young 1990 sayfa 167. Bu gruplar esasen tekil meseleler etrafında ortaya çıkabilirken, Young grupların adi bir toplum için savaşmak üzere birleşmeleriyle koalisyonların ortaya çıkacağını söyler. Fakat ezilen grupların grup üyelerinin kendi özgür ihtiyaçlarını ve çıkarlarını belirlemelerine izin vermek için ayrı örgütlere ihtiyaç duyduklarını iddia eder. AGY sayfa 167. Young'ın argümanı sakat kişilere uygulandığında, sakat kişilerin siyasal sisteme bir çıkar grubu olarak dahil edildiklerinde, demokrasinin ilerletileceği ve sakat kişilerin toplumdaki konularının ancak bu şekilde güçlendirileceği, onların varlığı sayesinde taleplerinin meşrulaştırılacağı sonucu çıkar. Ayrıca, yedi itimleri olan kişilerin kendilerini sakat olarak tanımlamalarını ve bu tür bir süreç yoluyla başkalarının onlara hamletmek isteyebilecekleri küçülten ya da ikame eden kimlikleri reddetmelerini gerektirir. Bu görüşte sakat kişilerin aynılık mevhumunu reddetmeleri gerektiği ima edilir. Sakat hakları ve yurttaşlık, sakat olmayan kişilerle eşitlikleri temelindeki bir iddia ile değil, farklılıklarına dayalı, tikelci bir iddia ile başarılır. Young 1990 ilk yaklaşımın yararlarını reddetmez, bu tür bir analizin açık bir eşitlik standardı sunup tercih imkanını azamileştirerek doğal grup temelli ayrımlar olarak görülen şeylerin keyfi doğasını teşhir ettiğini savunur. Ama grup temelli ayrımların bulunmadığı bir toplum olmadığı gibi arzulanır da olmadığını savunur. AGY sayfa 163-164. Sakat kişiler toplumsal ve kültürel açıdan farklılaşmış gruplardan biridir ve eğer demokrasi elde edilecekse tüm bu gruplar birbirlerine saygı duymalı ve karşı tarafın varlığını tanımalıdır. Adalet ancak sakat kişilerin değerlerine sakat olmayan kişilerin değerleri kadar pay biçildiğinde gerçekleşecektir. Fakat belki de Young'ın 1990 perspektifi ABD bağlamına oturtulmalıdır. Grup temelli kimlikler ve kimlik siyaseti, Amerikan siyasal temsil geleneğinin uzun zamandır parçası olmuş ve bu ülkede bireysel ve kolektif hakların temel taşı rolünü görmüştür. Örneğin kadın hareketi, işçi hareketi ya da etnik hareketler, bunların hepsi 19. yüzyılın sonunda başlamış olup Amerikan toplumunda hakim olan bireycilik ve demokrasi idealleriyle bağlantılıdır. Amerikan sakat hakları hareketinin Avrupa ve dünyanın geri kalanıyla ayrıldığı nokta esasen budur. Avrupa'da ve başka yerlerde sakat hareketi devlete, toplumun bürokratikleşmesine, kapitalizme ve tüketim kültürüne meydan okumuş ve toplumsal devrim amacı gütmüştür. Amerika'da ise amaç bu tür kurumların meşruiyetine meydan okumaktan çok Amerika'nın tüm bireyler için eşit haklar ideallerini yerine getirmesini talep etmektir. Bir diğer sorun ise farklılık yaklaşımının sakat kişilerin kendilerini bu şekilde adlandırmalarını talep etmesi ve yukarıda da belirttiğimiz gibi birçok sakat kişinin kendisini farklı olarak tanımlamayı istememesidir. Öyle ki sakatlık siyaseti geçmişte farklılık mevhumlarını genellikle önemsiz gibi göstermiş, sakatlığı toplumsal dışlanmaya dayalı birleştirici bir etken olarak görmüştür. Sakat kişiler, itici gücünü farklılığın oluşturduğu bir gündem etrafında hareket etmeye çalıştıkları takdirde, sakat kişilerin bizzat kendi farklı yeti yitimleri temelinde farklılığı inşa etmeleri ve böylece sakat hareketinin dağılıp parçalanması gibi bir tehlike vardır. Bu durumda geriye sakat kişiler diye bir grup kalmaz. Ayrıca çeşitliliğin kamu yararı adına dayanışma ruhuyla sahiplenilmesi ihtiyacı olmadan bir çeşitlilik siyaseti, zorunlu dayanışma siyasetiyle nasıl yan yana var olabilir? Keza farklılık çağrılarının kategorinin özselleştirilmesine yol açabilmesi tehlikesi vardır. Yani sakat olarak ve farklı olarak tanımlandığında farklılıklar doğuştan gelen şeyler olarak algılanabilir. Son olarak bir hedef olarak bağımsızlık ve özelliğe yapılan vurgu konusunda da sorular gündeme getiriliyor. Bu idealler bireysel liberal öznenin aydınlanma geleneği bağlamında anlaşılmalıdır. Birçok insan bu fikri bireylerin birbirlerine hangi şekillerde bağlı olduklarını görmezden gelen erkek egemen bir bakış açısı olarak eleştirmiştir. Carol Gilligan'a göre 1983 haklar ve adalet gibi soyut siyasal kavramları ilave eden dayanışma ve bakıma dayalı alternatif idealler ve ilişkiler vardı. Bunlar diğerlerinden daha az önemli değildi, yalnızca farklıydı. Jean Tronto 1993 ve Selma Sevenhuysen 1998 gibi bakım felsefecilerinin feminist etiği, bağımsız yaşam hareketinin retroyine önemli bir açılım getirir. Örneğin Sevenhuysen bir hedef olarak özellik ve bağımsızlığı ve atomist bireycilik fikrini tümüyle reddeder. Soyut özellik ideali aslında bakımı insan koşulunun bir unsuru haline getiren şeyi göz ardı eder. İnsanların savunmasız, bağımlı ve sınırlı olduğunun hepimizin günlük yaşamımızda ve bireysel kolektif davranışımızı yönlendiren değerlerde bunu ele almanın yollarını bulmamız gerektiğinin tanınması. 1998 sayfa 28. Kadınlar tarihsel olarak bakım sağlayan konumunda olduklarından gerçekçi olmayan bir bağımsızlık anlayışını öne çıkarma olasılıklarının daha az olduğu söylenir. Onlar çok sayıda insanın, bebekler ve çocuklar, hamile kadınlar, yaşlı insanlar, hasta ve sakat kişiler, çeşitli şekillerde ve çeşitli aşamalarda başkalarına yaslanacaklarını fark ederler. Dolayısıyla Sevenhuysen dayanışmacı bakım fikrini öne çıkartır. Feminist bakım etiği, farklılığa yer veren ve belli durumlardaki insanların haysiyetleriyle yaşamaları için neye ihtiyaç duyduklarını bulduğumuz dayanışma biçimlerini işaret eder. İnsanlar dayanışmayı bel bağlıyor olabilmelidir. Çünkü zayıflık ve bağımlılık bildiğimiz şekliyle insan varoluşunun parçasıdır. Beklendik ve beklenmedik anlarda birbirimizin çıkar gözetmeyen desteğine ihtiyacımız vardır. AG'ye sayfa 147. Bu dayanışmacı bakım mevhumu belki sakatlar ile sakat olmayanlar arasındaki ikili karşıtlığı çözümleme noktasında ümit vaat edebilir ve herkesin çeşitli şekillerde bağımlı olduğunu ve bağımsızlık arzusunun tarihi bir sorunu çözmekten ziyade güçlendirdiğini tanır. Bu kısa tartışmada sakat kişilerin yalnızca mevcut siyasal yapılara kabul edilmeyi talep etmekle ya da geleneksel siyasal kavramlardan yararlanmakla yetinemeyeceklerini savunduk. Retorik bir düzeyde medeni haklar, demokrasi ve yurttaşlık gibi mevhumlar güçlü sloganlarken sakatlık siyasetinin karmaşıklıklarının hakkını vermek için daha karmaşık yanıtlar gerekiyor. Bu yanıtlardan bazıları bizatihi siyaset kuramı içindeki temel varsayımlara karşı çıkıyor olabilir. 37. ayrımın sonu sayfa 408.